Ayrım 9, Shogun, James Clavell, sayfa 111. Hava serin ve çok temizdi. Blackthorn avlu kapısından çıkar çıkmaz koşarak kaçmaya niyetliydi. Ona temiz bir kasık bağı, kaba bir kimono ve sandal verdiler. Sonra samuraylar etrafını aldı ve birlikte yürüdüler. Kapının oraya insanlar birikmişti. Bir adamı çarmıha germişlerdi bile. Haç havaya kaldırılmıştı. Diğer çarmıhların yanında da ellerinde uzun kargıları olan etalar bekliyordu. Blackthorn'un ayakları geri geri gidiyordu. Ama samuraylar onu iterek avludan çıkardılar. Blackthorn ilk kılıcı kapmak için hazırlandıysa da buna gerek kalmadı. Samuraylar onu idam alanından uzaklaştırarak bir sokağa saptılar. Blackthorn yeniden doğduğunu hissetti. Adamların anlamayacaklarını bilmekle birlikte İngilizce "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Bir süre böyle heyecanla konuştuktan sonra samurayların hepsinin gri kimonolu olduklarını fark etti. Demek onlar Ishudo'nun adamlarıydı. Rahip Alvito'dan Toranaga'ya meydan okuyan adamın adını öğrenmişti. Sonra Ishido benden ne istiyor diye düşündü. Blackthorn ve samuraylar döne döne giden geniş bir yolda ilerliyorlardı artık. Orada hiç dükkan yoktu. Evler yan yana sıralanmıştı. Bunların yüksek bahçe duvarları ve kendi arazileri vardı. Sokak da inanılmayacak kadar temizdi. Bu temizliğe çok şaşıyordu İngiliz. Çünkü Londra, İngiltere'nin ve Avrupa'nın bütün kentlerinin sokakları pislikten geçilmiyordu. Sokaklarda insan ve hayvan pislikleri birbirine karışıyordu. Fakat Osaka bambaşkaydı. Bunu nasıl başarıyorlar diye düşündü. Ne pislik delikleri, ne yığılmış at pislikleri, ne çöp, ne de başka bir şey var. Sadece sıkıştırılmış ve süpürülmüş tertemiz topraklar. Rastladıkları kimseler eğilerek saygıyla selam veriyorlardı. Kentin bu tarafında hiç kahverengi kimonolu samuray yoktu. Sonra dükkanlar bulunan bir sokağa saptılar ve birden Blackthorn'un dizleri bükülüverdi, ellerinin üstüne düştü. Samuraylar onun kalkmasına yardım ettiler fakat hareket edecek halde değildi. "Gomen nasai, dozo ga matsu" dedi. Bu "özür dilerim, lütfen bekleyin" anlamına geliyordu. Kramp giren bacağını ovarken kendisine bu sözleri öğreten keşiş Domingo'ya dua ediyordu. "Ah, so desu anjunsan, vakarimasu" diyen bir samuray kısa ve sert bir emir verdi. Adamlardan biri koşarcasına uzaklaştı. Biraz sonra tek yolcu taşıyan bir açık tahterevanla geldi. Yarı çıplak dört adam bunu taşımaktaydı. Blackthorn'u bunun içine yerleştirip yine yola çıktılar. İngiliz biraz dinlenip gücümü toplamam gerek diye düşünüyordu. Hem yıkanmam ve yemek yemem de gerek. Gerçek yemek. Yoldan geçip bir ormana saptılar. O sırada bir dönemeçten 30'dan fazla gri kimonolu çıktı. Onlar da yaklaşıp diğer grubu selamladıktan sonra Blackthorn'a baktılar. Bunu bir takım sorular ve cevaplar izledi. Fakat adamlar tam ayrılacakları sırada ikinci grubun başındaki kimse sakin sakin kılıcını çekerek Blackthorn'un yanındaki samurayların subayının kafasını uçuruverdi. Bunun ardından da ikinci grup birinciye saldırdı. Bu saldırı öyle çabuk ve planlı olmuştu ki 10 gri kimonolu hemen hemen aynı anda öldüler. Hiçbiri kılıcını çekecek vakit bulamamıştı. Tahterevancılar korkuyla alınlarını yere dayamış bekliyorlardı. Kimsenin Blackthorn'a baktığı yoktu. Baştaki tıknaz göbekli samuray adamlarını yolun iki yanına yolladı. Diğerleri ölenlerin kılıçlarını topluyorlardı. Sonra adam bir buyruk daha verdi ve hepsi de gri kimonolarını çıkardılar. Alttan parça parça olmuş eski püskü kimonolar çıktı. Hepsi de boyunlarına takılı maskeleri yüzlerine çektiler. Adamlardan biri gri kimonoları alıp ormanda kayboldu. Blackthorn onların haydut olduklarına karar vermişti, yoksa maske takmazlardı. Giden gözcülerden biri kimonosunu değiştirmiş olarak geldi ve elini sallayıp gözden kayboldu. Diğerleri hemen Blackthorn'un etrafını aldılar. Haydutların reisi tahterevancılara baktı. Dört adam hain bir efendinin köpekleri gibi titreşerek başlarını iyice toprağa gömdüler. Sonra haydutların reisi gürleyerek bir buyruk verdi. Dört adam inanamayarak başlarını kaldırdılar. Aynı buyruk tekrarlanınca tahterevancılar kalkıp yerlere kadar selam verip gerilediler. Sonra koşa koşa kaçtılar. Haydut aşağılayıcı bir tavırla güldü ve Blackthorn'a kente doğru yürümesini işaret etti. Kaçmaya olanak olmadığı için çaresiz onlarla gitti İngiliz. Ancak ormanın kenarına gelince durdular. İleriden gürültüler yankılanıyordu. 30 kadar samuray dönemeçten çıktı. Bir bölümü gri, bir kısmı kahverengi kimonoluydu. Kahverengiler önden gidiyorlardı ve liderleri de bir tahterevandaydı. Peşlerinde de birkaç yük beygiri vardı. İki grupta birden durdu. Kavga başlayacaktı anlaşılan. Haydutların başkanı hiddetle ortaya çıkarak Blackthorn'u gösterip samuraylara bağırdı. Sonra kılıcını havaya kaldırarak haykırdı. Öbür gruba önünden çekilmelerini söylüyordu galiba. Diğer haydutlar da kılıçlarını çektiler. Bir an bir şey olmadı. Sonra Blackthorn tahtırevandaki adamın indiğini gördü ve onu hemen tanıdı. Kasigi Yabu'ydu. Yabu hiddetle haydutların başkanına haykırdı. Ama adam kılıcını şiddetle sallamakla yetindi. Bunun üzerine Yabu da sert bir buyruk verdi ve bir savaş çığlığı atıp hafifçe toparlayarak saldırdı. Adamları da onu izlediler. Griler de pek uzakta değildi. Neyse haydutlar birden dönerek ormana kaçıp gözden kayboldular. Kahverengi ve gri kimonolular da Blackthorn'un yanına koştular. Bir bölümü haydutların peşinden ormana daldı. Yabu kesin buyruklar verip topallayarak döndü. Soluk soluğa "So desu anjinsan" dedi. Blackthorn da "ya, vay" gibi anlamları olan aynı sözleri tekrarladı. "So desu kasigo yabusan." Eliyle haydutların kaçtığı tarafı işaret etti. "Domo." Sonra kendisiyle eşit birinin karşısındaymış gibi selam verdi. "Tsuyaku gaimasuka?" "Bir çevirmeniniz var mı?" diye sormuştu. Bu sözler Yabu'yu etkiledi. Keşke bir çevirmenim olsaydı diye düşünüyordu. Toranaga ile karşılaştığın zaman ne olduğunu bilmek isterdim. "Anjinsan, sana neler sordu ve silahlar, toplar, köy, gemi konusunda neler söyledin?" Böylece Toranaga'nın kafasından geçenleri anlayabilirim. O zaman bugün kendisine neler söylemem gerektiğine karar verebilirim. Ama şimdi acizim. Ah Toranaga, başının dertte olduğunu biliyor musun? Ishido'nun gücü gittikçe artıyor. Daha Lord Onoshi'nin kötülüğünü öğrenmedin sanırım. Ishido gizlice kendisine katılacak olursan bana Ikawa Jikyo'nun başıyla topraklarını vereceğini de söyledi. Bunu duydun mu? Neden Anjinsan'ı öldürülmesi için hapishaneye yolladın? Neden Ishido onu hapisten çıkarmaya kalktı? Neden haydutlar fidye almak için onu kaçırmaya kalktılar? Hem fidyeyi kimden alacaklardı? Sonra Anjinsan neden hala sağ? Haydutlar isteseler onun başını uçuruverirlerdi. Ya bu içini çekti. Evet kılavuz, şu anda güvenilir bir çevirmen için 1000 koku verirdim. Sonra Blackthorn'un yüzündeki derin çizgileri fark etti. Bu çizgiler yeniydi. Çok aç kalmışa benziyor. Tıpkı vahşi bir köpeği andırıyor. Ama sürüden biri değil, sürünün başındaki köpek. Ne? Ya bu kendi kendine, senin efendin olacağım dedi. Bana gemiler yapacak adamlarımı eğiteceksin. Toranaga'yı da bir yolunu bulup idare etmem gerek. Bunu yapamazsam da ziyanı yok. Gelecek hayatımda daha hazırlıklı olurum. Ya bu yüksek sesle iyi köpek diye bağırarak İngiliz'e gülümsedi. Sana sert bir el, birkaç kemik ve biraz da kırbaç gerek. Önce yıkan, seni Lord Toranaga'ya teslim edeceğim. Çok pis kokuyorsun Lord Kılavuz. Blackthorn bu sözleri anlamadı ama adamın dostluk gösterdiğini sezerek gülümsedi. Bakarimasen? Anlamıyorum. Ya bu da ona gülümsedi. Hay Anjinsan. 15. Lord Toranaga, benim mahkumumu benim bölgemden çıkarmadan önce bana sormanız çok daha doğru olurdu sanırım, Lord Ishido diyordu. Barbar adi suçluların atıldığı hapishanedeydi. Onun içinde kendisiyle artık ilgilenmediğinizi düşündüm. Oradan çıkarmazdım. Sizin özel işlerinize karışmayı asla istemem tabii. Ishido sakin görünüyor ama için için köpürüyordu. Bir tuzağa düşürüldüğü için hata yaptığının farkındaydı. Önce Toranaga'ya sorması gerektiğini biliyor, nezaket kuralları bunu gerektiriyordu. Ama barbar elinde olsaydı buna da aldırmazdı. Toranaga isteyecek olursa arzu ettiği zaman barbarı geri verirdi. Fakat bazı adamlarının yolu kesilmiş ve tuzağa düşürülüp öldürülmüşlerdi. Ondan sonra da Daimyo Yabu'yla Toranaga'nın adamları barbarı ele geçirmişlerdi. Bu yüzden zor durumda kalmıştı. Oysa aslında o Toranaga'yı bu duruma düşürmeyi ummuştu.
Tekrar özür dilerim.
Toranaga Hiro Matsu'ya baktı. İkisine de bu özür dileme müzik kadar tatlı gelmişti. Bu yüzden Ishido'nun kan kustuğunu biliyorlardı. büyük konuşma salonundaydılar. Önceden anlaşan iki düşman yanlarına sadece güvendikleri beşer muhafız almışlardı. Geri kalanlar dışarıda bekliyordu. Ya bu da dışarıdaydı? Barbarı temizliyorlardı. Toranaga hayatından memnun kalarak iyi diye düşündü. Sonra ya buyla biraz daha eğlenmeyi, sanki o bir balıkmış gibi oltayla yemlemeyi düşündü. Hiro Matsu'ya Yabu'yu geri göndermesini söyleyerek Ishido'ya döndü. ''Tabii özür dilemenizi kabul ediyorum. Neyse bir zarar gelmemiş.''
''O halde ortaya çıkacak hale gelir gelmez barbarı veliahta takdim edebilir miyim?''
''Kendisiyle işim biter bitmez yollayacağım.''
''Bunun ne zaman olacağını sorabilir miyim? Veliaht kendisini bu sabah bekliyordu.''
''Bu konuda ikimizin de endişelenmesine gerek yok. Ne?'' Yaemon 7 yaşında, 7 yaşında bir çocuk sabretmesini bilir sanırım. Sabır bir tür disiplindir ve tekrarlayarak öğrenilir. Öyle değil mi? Bu anlaşmazlığı kendim açıklayacağım. Bu sabah ona bir yüzme dersi daha vereceğim.
Ya?
Evet, siz de yüzmeyi öğrenmelisiniz Lord Ishido. İyi bir egzersizdir ve savaş sırasında da çok işe yarar. Bütün samuraylarım yüzmeyi bilirler. Hepsinin bu sanatı öğrenmelerini isterim.
Benimkiler zamanlarını ok ve kılıç talimi, ata binme ve nişancılıkla geçirirler.
Benimkiler de bunlara şiir, güzel yazı, çiçek yetiştirme, çay töreni gibi şeyler ekliyorlar. Çünkü bir samuray savaş sanatında başarılı olabilmek için barış sanatlarını da öğrenmek zorundadır. Ishido kendi yazısının kötü ve eğitiminin de sınırlı olduğunu acı acı hissederek konuştu.
Adamlarımdan çoğu bu sanatlarda başarılıdırlar. Zaten samuraylar savaş için yaratılmışlardır. Bu da yeter. Böylece Efendimizin vasiyetnamesine uymuş oluruz.
Yaemon'un yüzme dersi at saatinde. Gün ve gece 6 kısma bölünmüştü. Gün sabah 5'te tavşan saatiyle başlıyordu. 7'de ejderha saati, 9'da yılan saati geliyordu. Bunu at, keçi, horoz, köpek, yaban domuzu, fare ve öküz izliyordu. Gün sabahın 3'ünden 5'ine kadar süren kaplanla bitiyordu. Derse gelmeyi ister misiniz?
Teşekkür ederim. Huylarımdan vazgeçemeyecek kadar yaşlıyım.
Ishido'nun sesinden huysuzluğu belliydi. Duyduğuma göre samuraylarınızın subayına seppuku yapması buyurulmuş.
Tabii, o haydutların yakalanmaları gerekirdi. Hiç olmasa onlardan biri tutuklanmalıydı. O zaman diğerlerini de bulurduk.
Bu aşağılık yaratıkların şato yakınına gelmelerine şaştım.
Bunu kabul ediyorum. Belki de barbar onları tarif edebilir.
Toranaga bir barbar neyi bilebilir diye güldü. O haydutlar aslında Ronin'di değil mi? Adamlarınızın arasında çok Ronin var. Onları sorguya çekmek yararlı sonuç verebilir.
Ne? Her yerde soruşturmalar yapılıyor.
Ishido düşmanının Ronin konusundaki alayını anlamazlıktan gelmişti. Efendisiz kalmış, adeta toplumdan atılmış binlerce Ronin, Ishido'nun veliaht ve annesi adına kendilerini yanına alacağını fısıldaması üzerine başkente doluşmuşlardı. Ishido bunun olağanüstü bir düşünce olduğunu biliyordu. Böylece binlerce tecrübeli samuray bulmuştu. Hem Roninler de ellerine böyle bir fırsat daha geçmeyeceğini bildikleri için sadık kalmak zorundaydılar. Ayrıca ülkede haydutların artması da önlenmişti. Çünkü Ronin olmak felaketine uğrayan bir samuray ondan sonra ancak keşişlik ya da haydutluk ederek hayatını kazanabilirdi. Ishido büyük bir kinle konuştu.
Bu baskının anlayamadığım çok yanı var. Neden haydutlar fidye almak için o barbarı kaçırmışlar? Kentte ondan çok daha önemli türlü insan var. Haydutlar fidye istediklerini söyleyerek bağırıyorlarmış. Bunu kimden alacaklardı? Hem barbarın ne değeri var? Ayrıca o sırada Lord Yabu'nun bazı adamlarınızla o civarda olması da ilginç.
Öyle, Yabu'yu çağırttığım için o sırada oradaydı. Hem sizin adamlarınız da oradaymış. Öneriniz üzerine anlaşmazlıkları gidermek için adamlarınızı samuraylarımın peşine takmanıza izin vermedim mi?
Sonra o haydutların Koreliler gibi davranıp ilk samurayları hemen öldürmeleri de garip. Çünkü ikinci kez savaşacakları yerde kaçmışlar. Hem onlar neden barbarı alıp dağlara sığınmadılar? Çok garip. Neyse 20.000 adamıma ormanları taramalarını emrettim.
Toranaga Ishido'nun haydutları bahane ederek civardaki adamlarının sayısını arttırdığını anlamıştı. 20 dediğine göre 50.000 kişi getiriyor diye düşündü. Kapanı kurdu. Fakat neden bu kadar çabuk? Yine kim kalleşlik etti? Neden Ishido kendisinden bu kadar emin? Ishido yelpazesini kapatarak yine ne soktu?
Ha, aklıma gelmişken, bu önemli işte. Annemin Jochji Manastırı'nı ziyarete gittiğini duydum.
Ya, kiraz çiçeklerinin mevsimi geçmedi mi?
Öyle ama annem onları görmeyi istediğine göre bir şey denilemez. Yaşlılara bir şey söylenmez. Onlar bildikleri gibi davranırlar ne? Sağlığı pek iyi değil ve bu yüzden endişeleniyorum. Çok çabuk soğuk alıyor, dikkatli olması gerek.
Benim annem de öyle. Yaşlıların sağlıklarını önemsemeleri gerekli.
Toranaga o sırada manastırın baş rahibine yaşlı kadının sağlığıyla çok ilgilenmesi için haber yollamayı düşünüyordu. Kadın manastırda ölürse durum çok kötüye giderdi. Toranaga imparatorlukta rezil olurdu. Bütün daimyolar onun bu güç sağlayacak satranç oyununda düşmanın annesi olan aciz yaşlı bir kadından yararlanmaya kalktığını duyarlardı. Aslında rehine almak tehlikeli bir oyundu.
İshido büyük saygı beslediği annesinin Toranaga'nın Nagoya'daki tapınağına hapsedildiğini duyunca hiddetten deliye dönmüştü. Hemen başkeşişe gizli bir haber gitmiş, yaşlı kadına ilişilirse Toranaga'nın ele geçebilecek tek oğlu olan Naga'nın Cüzzamlar köyüne kapatılacağı belirtilmişti. İshido annesi 24 saat içinde bırakılmazsa imparatorluğu tutuşturup yakacağını açıklamıştı.
Nazik nazik, ''Sayın anneniz nasıl Lord Toranaga?'' diye sordu.
Toranaga hem annesini anımsayarak memnun oldu, hem de Ishido'nun hiddeti yüzünden sevinerek mutlulukla gülümsedi.
''Teşekkür ederim, çok iyi. 74'ünde biri için çok sağlıklı doğrusu. Onun yaşına gelince kendisi kadar güçlü olacağımı umarım.''
Ishido içinden, ''58'indesin ama 59'a basamayacaksın Toranaga.'' diye söz verdi. Sonra nazik nazik devam etti.
''Lütfen kendisine uzun ve mutlu bir yaşam dilediğimi söyleyin.''
Zarif bir tavırla selam verdi, sonra asıl mutluluğunu zorla gizleyerek konuştu.
''Oh, asıl söylemek istediğim önemli sorun başkaydı. Son naipler toplantısı ertelendi. Bu gece gün batarken toplanamıyoruz. Lord Kiyama hastalandı. Lord Sugiyama ve Lord Onoshi toplantıyı ertelememizi kabul ettiler. Ben de öyle. Böyle önemli işler söz konusuyken böyle bir ertelemenin üzerinde durulmaz tabii. İşte lordlar da bu kararı imzaladılar.''
Toranaga işin için köpürüyordu.
''Vah vah, Lord Kiyama'ya kendi doktorumu göndereceğim.'' ''Bundan çok memnun kalacağından eminim. Fakat özel doktoru ziyaretçileri yasaklamış. Hastalık bulaşıcı olabilir, ne?''
''Ne hastalığıymış bu?''
''Bilmiyorum lordum, bana böyle söylediler. Doktoru Hristiyan, bir Hristiyan daimyoya da yine Hristiyan bir doktor rahip bakar tabii.''
''Bizim doktorlarımız bu kadar önemli bir daimyoya layık değil.'' Ishido alay ediyordu. Toranaga Hristiyan bir doktorla anlaşmasına olanak olmadığını biliyordu. Doktor bir cizvitti ve onun aleyhinde bulunmak ya da kendisiyle uğraşmak bütün Hristiyan daimyoların düşmanlığına yol açabilirdi. Yalnız kalmıştı. Tek yapabileceği Kızıl Ufuk adlı planı uygulamaktı. Kesin bir tarih vermeyi uygun gördü.
''Lord Kiyama'yı öbür gün ziyaret edeceğim.''
''Fakat hastalık?'' ''Osaka'dayken size bir şey olursa kendimi asla bağışlamam lordum. Siz konuğumsunuz.''
''Beni öldürecek hastalık henüz yaratılmamış Lord Ishido. Bu konuda içiniz rahat etsin. Falcının sözlerini unuttunuz mu?'' 6 yıl önce Japon-Kore-Çin savaşını halletmek için Çin elçiliğinden bir grup gelmişti ve aralarında da ünlü bir falcı vardı. İnanılmayacak kadar lüks ziyafetlerinden birinde Taiko bu falcıya bazı danışmanlarının nasıl öleceklerini sormuştu. Falcı Ishido'nun bir hastalığa yakalanmadan ayaklarını sıkıca toprağa basarak yaşlı bir adam olarak öleceğini söylemişti. Onun gününün en ünlü insanı olacağını da belirtmişti. Toranaga orta yaşında elinde kılıcıyla ölecekti. Fakat Taiko yaşlanıp herkesten saygı görerek yatağında ölecek ve kendisini izleyecek sağlıklı bir erkek çocuk bırakacaktı. O sırada çocuksuz olan Taiko bu sözlerden memnun kalmış ve Çin imparatorunun kendisiyle barış yapmaya yanaşmamasına kızmakla birlikte elçileri öldürecek yerde sağ salim geri göndermişti. Ishido da bu kehaneti çok iyi anımsıyordu.
''Hayır Lord Toranaga, unutmadım. Fakat bulaşıcı hastalıklar insanı rahatsız eder. Oğlunuz Noburu gibi frengiye yakalanabilirsiniz ya da Lord Onoshi gibi bir cüzzamlı olabilirsiniz.''
Toranaga bir an dengesini yitirir gibi oldu. Bu iki hastalığın yaptıklarını biliyordu. En büyük oğlu Noburu 17'sindeyken bu hastalığa yakalanmıştı. Yüzünü iyice tahrip eden fakat kendisini öldürmeyen bu hastalığa çare bulmak için Japon, Çinli, Koreli ve Hristiyan doktorlar çok uğraşmışlardı. Toranaga çok güçlenirsem bu hastalığın da çaresini bulurum belki diye düşündü. Zavallı Noburu, bu hastalık gerçekten kadınlardan mı geçiyor? Peki kadınlar bunu nereden alıyorlar? Çaresi nedir? Zavallı Noburu, bu hastalığa yakalanmasaydın benim varisim olacaktın. Sen olağanüstü bir asker, iyi bir yönetici ve çok zekisin. Böyle bir felakete uğradığın için daha önceki hayatlarında çok kötü şeyler yapmış olmalısın. Ishido ayrıldıktan sonra Toranaga danışmanına baktı. Ne dersin? Hiromatsu, artık kalsanız da gitseniz de fark etmez dedi. Felaketle karşı karşıyayız. Çünkü bize kalleşlik edip yalnız bıraktılar. Toplantı bir haftadan önce yapılmayacaktır. Bu arada Ishido'da bütün güçlerini Osaka çevresinde toplayacaktır. Yedo'da Lady Ochiba'ya ne olursa olsun kaçamayacaksınız. Ishido sizi ele geçirmek için onu feda etmeye razı. Hem dört naip toplantıda sizi suçlayıp aleyhinize karar alacaklar. Buradan gitseniz bile yine de Ishido'nun istediği kararları çıkaracaklar. Bunlara karşı gelemezsiniz. Meclis başkanı olarak kararlara uyacağınıza yemin ettiniz.
Doğru.
Hiromatsu'nun endişesi artıyordu. Ne yapacaksınız? Toranaga beklenmeyen bir neşeyle cevap verdi. Önce yüzeceğim, sonra da barbarı göreceğim. Kadın Toranaga'nın şatodaki özel bahçesinden sessiz sedasız geçerek İspendan ağaçlarının arasındaki güzel küçük eve doğru gitti. Kimonosu ve kuşağı son derece sadeydi ama ancak usta bir Çinli terzinin dikebileceği bu giysi o denli de şıktı. Saçlarını kabartıp tepesine toplamış ve gümüş firketelerle tutturmuştu. Renkli bir şemsiye beyaz cildini koruyordu. 1.50'den fazla değildi boyu fakat vücudu biçimliydi. Boynundaki ince altın zincire yine altın bir haç asılmıştı. Kiri küçük evin verandasında bekliyordu. Yaklaşan kadına bakarak "Her gün daha gençleşip güzelleşiyorsun Toda Mariko-san" dedi ve kıskançlık duymadan onun selamına karşılık verdi. Mariko gülümsedi. Söylediğin keşke doğru olsaydı Kiritsubo-san. Bir yastığın üstüne diz çökerek eteklerini zarif bir şekilde topladı. Doğru olduğuna inan. Son ne zaman karşılaştık? 2 yıl önce mi? 16 yıldır hiç değişmedin. Anımsıyor musun? İlk kez Lord Goroda'nın ziyafetinde karşılaşmıştık. Sen yeni evlenmiştin ve 14'ündeydin.
Evet, çok iyi anımsıyorum. Genç kadın üzüntüyle düşündü. O gün ağabeyim babamın diktatör Goroda'yı öldürerek intikamını alacağını fısıldamıştı bana.
Oh, bunu unutmama olanak var mı? O korkunç olaylar böyle başladı. Ben olacakları kimseye açıklamadım. Ne kocama ne de diktatör Goroda'nın sadık adamı olan kayınpederim Hiromatsu'ya durumu bildirdim. Diktatörün en büyük generallerinden birinin böyle bir suikasti planladığını haber vermedim. Böylece lorduma, kocama ve evliliğim dolayısıyla ait olduğum ailesine karşı da görevimi yapmadım. Oh Madonna, bu günahımı bağışla.
Kiri güldü. Neden senin vücuduna ve güzel saçlarına sahip değilim? Neden senin gibi zarif yürümesini bilmiyorum? Bunun cevabı da basit, çünkü çok yemek yiyorum.
Bunun ne önemi var? Lord Toranaga daima size değer veriyor, ne? Onun içinde mutlusunuz. Akıllı, sıcak ve neşeli bir insansınız.
Kiri, bol yemek yiyip yine de ince kalmayı ve beğenilmeyi isterdim diye cevap verdi.
Fakat sen mutlu değil misin?
Ben Lord Buntaro'nun çaldığı bir sazım. Kocam mutluysa ben de mutlu sayılırım tabii. Onun zevki benim zevkindir.
Kiri altın rengi ipekten yapılmış yelpazesini sallarken kendi kendine ''Bu güzellik, zeka, cesaret ve bilgine rağmen senin yerinde olmadığıma memnunum Mariko'' diyordu. ''Hayır, o çirkin, kaba, küstah, nefret edilecek adamla değil 17 yıl bir gün bile evli kalamazdım. O babası Hiromatsu'dan ne kadar farklı. Hiromatsu fevkalade bir erkek. Fakat Buntaro, babaların böyle korkunç oğulları nasıl oluyor?'' Yıllardır bu kötü davranışlara, o felaketlere nasıl dayandın? Bunların yüzünde ve ruhunda iz bırakmamasına şaşmak gerek.
Kiri sordu. Oğlun nasıl Toda Buntaro Mariko-san?
Çok güzel. İnanır mısınız, Saruji 15'ine geldi. Uzun boylu ve güçlü. Tıpkı babası gibi Lord Hiromatsu oğluna kendi topraklarını verdi. Onun kiminle evleneceğini biliyor musunuz? Hayır, kiminle evlenecek?
Lord Kiyama'nın torunuyla. Lord Toranaga bunu çok iyi düşündü. Ailemiz için iyi bir evlilik.
Yalnız kızın oğlumla daha çok ilgilenmesini isterdim.
Mariko biraz çekinerek güldü.
Daha şimdiden bir kayınvalide gibi konuşuyorum. Oysa kaynanam olmadığı için de talihli sayılırım. Kocam buraya gelmemi emretti. Lord Toranaga beni görmek istemiş.
Evet, kendisine çevirmenlik yapmanı istiyor.
Mariko şaşırdı. Kiminle konuşacak?
Yeni barbarla.
Fakat Rahip Tutsukusan yok mu? Hasta falan mı?
Kiri yelpazesini salladı. Lord Toranaga'nın ilk konuşmadaki gibi o rahibi isteyecek yerde seni çağırtmasının nedenini bilemeyeceğim Mariko-san. Paraları biz saklar, masrafları eder, hizmetçileri yetiştirir, yiyecek ve ev eşyalarını alır. Hatta lordlarımızın kılıklarını bile düşünürüz. Buna karşılık bize bir şey açıklamazlar değil mi?
Bu yüzden sezme gücümüzden yararlanıyoruz sanırım.
Kiri dostlukla onu süzdü. Belki, yalnız bu iş çok gizli. Onun için bu toplantı konusunda kimseye bir şey söylemeyeceğine yemin etmelisin. Hristiyan Tanrı'nın üstüne yemin etmelisin.
Mariko rahatsız olmuştu.
Tabii. Kiri'nin onu kocasına, kayınbabasına ya da günah çıkaran rahibe bir şey söylememesi için uyardığını anlamıştı. Lordu olarak Toranaga kocasından daha önemliydi. Onun içinde bazı şeyleri kocasından gizlemeye hakkı vardı. Fakat günah çıkardığı rahip ne olacaktı? Ona bir şey söylememesi olur muydu? Yine istememekle birlikte siyasi bir entrikaya karıştığını hissetti. Yine Fujimoto soyundan geldiğine pişman oldu. Portekizce ve Latince bildiğine de pişmandı. Keşke doğmasaydım diye düşündü. Ama o zaman oğlumu hiç görmeyecektim. İsa'nın dinini ve sonsuz hayatı da bilmeyecektim. Bu senin karman, sadece karma.
Başını kaldırdı. Pekala Kirisan, Tanrımın üstüne yemin ediyorum. Bugün ya da başka bir zaman lordumun çevirteceği sözleri kimseye açıklamayacağım.
Bu arada duygularına da kapılmaman gerek. Bu yeni barbar acayip şeyler söylüyor ve lordum da seni özel bir nedenle seçti sanırım. Ayrıca bir şey rica edeceğim. Haçını kimononun altına gizler misin lütfen Marika-san?
Mariko korur gibi elini haça attı. Fakat Lord Toranaga dinimi değiştirmeme itiraz etmedi. Klanımın reisi olan Lord Hido Matsu da öyle. Kocam da bunu takmama izin verdi.
Evet, ama haçlar o barbarı çileden çıkarıyor. Lord Toranaga da onun kızmasını değil, yatıştırılmasını istiyor.
9. ayrımın sonu. Sayfa 123.